Ayrım 12. Körlük. Jose Saramago. Sayfa 132. 8. Bu kadar çok sayıda körün gelmesi bir avantajı da beraberinde getirmiş görünüyordu. İyi düşünecek olursa aslında iki avantaj söz konusuydu. Bunlardan ilki, deyim yerindeyse psikolojikti. Çünkü yeni kiracıların gelmesi aslında her an bekleniyordu. Ayrıca bina sonunda dolmuştu. Komşularla bundan böyle, şimdiye kadar olduğu gibi yeni gelenlerin araya girmesiyle bağların sürekli yeniden kurulmasını gerektiren kesintili ilişkiler değil, tersine kalıcı, sürekli ilişkiler kurup bunu koruma olanağı doğmuştu. İkinci avantaja gelince doğrudan ve yaşamsal olarak pratik ağırlıklıydı. Çünkü sayılarının az olması, dolayısıyla yumuşak başlı davranmaya eğilimli, zaman zaman meydana gelen aksaklıklar yüzünden yiyeceksiz kalmaya ya da gecikmelere ses çıkarmayan yaklaşık 35 kişi yiyecek sağlarken, aynı hizmeti birdenbire huyu, suyu, kökeni ve karakteri birbirinden çok farklı 240 kişiye birden vermek durumunda kalan sivil ve askeri otoriteler işin önemini ve sorumluluğunu çok iyi kavramıştı. 240 kişi dile kolay, hatta daha fazlası, çünkü yatacak kerevet bulamamış en az 20 kişi de yerlerde yatıyor. Kim ne derse desin, 10 kişiye yetecek yiyeceği 30 kişiye dağıtmak ile 240 kişiye yetecek yiyeceği 260 kişiye dağıtmanın aynı şey olmadığını da kabul etmek gerekir. Arada çok az fark olduğunu söyleyeceksiniz. Öyle olsa bile bu durum otoritelerin birdenbire artan bu sorumluluğun bilincine varmalarına, ayrıca hiç de yabana atılmayacak bir varsayım olarak yeni ayaklanmaların patlak vermesinden korkup tutumları değiştirmelerine ve yeterli miktarda yiyeceğin belirli saatlerde düzenli gönderilmesine karar vermelerine yol açtı. Tanık olmak zorunda kaldığımız her bakımdan kınanacak o kavgadan sonra o kadar körü bazı küçük itişip kakışmalar olmaksızın yerlerine yerleştirmek elbette kolay değildi. Bunu anlamak için çok yakın zamana kadar gözleri gören ama artık kör olan o zavallı mikrop taşıyıcıları, birbirinden ayrılan çiftleri, kaybolan çocukları, iki ya da üç kez ayakları altında kalan, itilip kakılanların yakınmalarını, çok sevgili eşlerini kaybeden ve hala bulamamış olanları düşünmek yeterli olur sanırız. Bu zavallı insanların çektikleri acıyı unutmak, onları yok saymak için insanın bütünüyle duyarsız olması gerekir. Bununla birlikte öğle yemeğinin geldiğini bildiren duyurunun herkesin yüreğine su serpen bir merhem etkisi yaptığını da yadsıyamayız. Bu kadar büyük miktarda yiyeceğin bir araya getirilip bu kadar çok boğazın doyurulması için dağıtım yapılmasının, bu işin uygun düzenlemeden ve gerekli disiplini sağlayacak bir baştan yoksun olarak gerçekleştirilmesinden doğan yeni çekişmelere yol açtığına kuşku olmasa da içeride havanın çok değiştiğini kabul etmeliyiz. Hem de düşünülemeyecek ölçüde, çünkü eskiden akıl hastanesi olarak kullanılan binanın tümünde şimdi ağızlarına attıkları lokmayı hep birlikte çiğneyen 260 ağzın çıkardığı sesten başka ses duyulmuyordu. Yemek bittikten sonra artıkları kim temizleyecek? İşte size şu an için yanıtsız kalan bir soru. Herkesin iyiliği için uyulması gereken iyi davranış kurallarının papağan gibi yinelenmesi hoparlörden ancak akşama doğru duyulacak. Yeni gelenler bu kurallara ne kadar uyacak bakalım. Binanın sağ kanadındaki ikinci koğuşu işgal edenlerin ölülerini gömmeye sonunda karar vermiş olmaları yabana atılacak bir gelişme değil. En azından o kokudan kurtulmuş olacağız. Böylelikle yaşayanların kokusuna alışmamız mide bulandırıcı da olsa daha kolay olacak. Birinci koğuşa gelince belki de en önce işgal edilen koğuş olduğundan, dolayısıyla da körlüğe alışmaya daha uzun zamandan bu yana başladığından, orada kalanlar yemeklerini yiyip bitirdikten 15 dakika sonra yerlerde tek bir yağlı kağıt parçası, unutmuş tek bir tabak, içinden yere sulu yemek artığı damlayan tek bir kap görünüyordu. Bütün yemek artıkları toplanmış, küçük kaplar büyük kapların içine yerleştirilmiş, daha kirli olanlar daha temiz olanların içine konmuş. Bütün bu işler yemek artıklarının toplanmasında olabildiğince etkinlik sağlama ve işlerin kotarılması için gerekli enerjiden olabildiğince tasarruf etme kaygısından doğan akılcı sağlık kuralları uyarınca yerine getirilmişti. Bu tür toplumsal davranışları zorunlu olarak belirlemesi gereken zihniyet hemen ortaya çıkmadığı gibi kendiliğinden de doğmaz. Bizi ilgilendiren durumdaysa söz konusu iyi davranışlar bir kadının, yani yatakhanenin dibinde yatan göz doktoru körün karısının eğitici davranışından doğan kesin etki sayesinde Yani onun bıkıp usanmadan yineleyip durduğu, bütünüyle normal insanlar gibi yaşama yeteneğimizi yitirmiş olsak da, yaşamımızı hayvanlar gibi sürdürmemek için elimizden geleni yapmalıyız sözleri sayesinde gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu yalın ve temel nitelikteki sözleri o kadar çok yineledi ki Hoş'un geriye kalanı bu deyişi sonunda özlü söze, özdeyişe, öğretiye, hatta yaşam kuralına dönüştürdü. Gereksinimlerin ve içinde bulunulan koşulların daha iyi anlaşılmasını sağlayan bu zihniyetin, gözü siyah bantlı yaşlı adam başını koğuşun kapısından içeri uzatıp, "Burada benim yatabileceğim bir yatak var mı?" diye sorduğunda, çok candan biçimde olmasa da iyi niyetle karşılanmasına katkıda bulunduğu ileri sürülebilir. İleride doğuracağı sonuçlar bakımından mutlu bir rastlantı olarak boş bir yatak vardı. Tek bir yatak. Böylesi bir kuşatmadan sonra nasıl boş kalabildiğini varın siz düşünün. Otomobil hırsızı o yatakta tarifi olanaksız acılar çekmişti. Belki de bu yüzden o yatağın çevresinde acılardan oluşan bir ayla kalmış, buysa insanların yaklaşmasını engellemişti. Dolayısıyla yazgının ağlarını gizemli biçimde örmesi sonucu o yatak iştah kabartıcı bir lokma olarak kalmıştı. Ayrıca bu karşılaştığımız ilk rastlantı değildi. Tam tersine bu yatakhane gözünden şikayet olduğu için doktor muayenehanesine giden ilk hastayı ağırladıktan sonra işin bu kadarla kalacağı düşünülürken o muayenehaneye giden öteki hastaların da hepsini ağırlamıştı. Doktorun karısı her zaman olduğu gibi kendi varlığını başkalarına sezdirmek istemiyormuşçasına kocasının kulağına çok alçak sesle fısıldadı. O da belki senin hastalarından biriydi. Yaşlı bir adam, başı kel, birkaç tel saçı var, gözünde de siyah bir bant var. Sen bana böyle bir adamdan söz etmiştin, anımsıyorum. Bant hangi gözünde? Sol gözünde. Öyleyse o olmalı. Doktor yatakların arasından ilerlerken sesini biraz yükselterek, bize yeni katılan kişiye dokunmak istiyorum. Ben ona doğru giderken o da bana doğru gelebilir mi? Dedi. Yolun yarısında çarpıştılar. Birbirini antenleriyle tanımaya çalışan karıncalar gibi parmaklar parmaklara değdi ama bu tanışma karıncaların tanışması gibi olmayacaktı. Doktor yaşlı adamın yüzüne dokunmak istediğini söyledi ve gözündeki bandı hemen keşfetti. Hiç kuşku yok. Siz burada bulunması gereken son hastasınız. Yani gözü bantlı hastasınız diye bağırdı. Ne demek istiyorsunuz? Kimsiniz siz diye sordu yaşlı adam. Ben sizin göz doktorunuzum ya da göz doktorunuzdum. Anımsayın, katarakt ameliyatınızın tarihini saptamıştık. Nasıl tanıdınız beni? Daha çok sesinizden, çünkü ses göremeyen insanın görme duyusudur. Evet öyle. Şimdi ben de sizin sesinizi anımsıyorum. Böyle bir rastlantıya kimin inanırdı doktor? Beni artık ameliyat etmeniz gerekmiyor. Bu hastalığa bir ilaç gerekiyorsa artık ikimizi de gerekiyor. Doktor, içinde yaşadığım dünyayı ameliyat olduktan sonra tanıyamayacağımı söylemiştiniz bana. Bunu anımsıyorum. Ne kadar haklı olduğunuzu şu anda artık ikimiz de biliyoruz. Ne zaman kör oldunuz? Dün akşam. Ve sizi hemen buraya getirdiler, öyle mi? Dışarıda insanların içine düştüğü korku o kadar büyük ki, kör olduğunu fark ettikleri insanları yakında öldürmeye bile başlayabilirler. Burada daha şimdiden 10 kişiyi öldürdüler, dedi bir erkek sesi. Evet, onları fark ettim, diye doğallıkla yanıt verdi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Onlar öteki koğuştandı. Bize gelince biz kendi ölülerimizi hemen gömdük, diye ekledi aynı ses, verdiği raporu bitirircesine. Koyu renk gözlüklü genç kız yaklaşmıştı. Beni anımsıyor musunuz? Koyu renk gözlük takıyordum. Çok iyi anımsıyorum. Gözümdeki katarakta karşın çok güzel bir kız olduğunuzu anımsıyorum. Genç kız gülümsedi. Teşekkür ederim, dedi ve yerine döndü. Küçük çocuk da burada, dedi. Ben annemi istiyorum, dedi çocuğun sesi. Uzak ve yararsız bir ağlamadan yorulmuş gibi. Ve ben kör olanların ilkiyim, dedi birinci kör. Burada karımla birlikteyim. Ben de muayenehanedeki sekreterim, dedi sekreter kız. Doktorun karısı, şimdiye kadar kendini tanıtmayan tek kişi benim, dedi ve kendini tanıttı. Yaşlı adam bunun üzerine iyi kabul gördüğü bu insanlara teşekkür edermişçesine, bir radyom var, dedi. Radyo mu? Diye bağırdı koyu renk gözlüklü genç kız, ellerini çırparak. Müziğimiz olacak, ne mutluluk. Evet ama küçük bir pilli radyo, pillerde yaşam boyu dolu kalmıyor, diye anımsattı yaşlı adam. Burada sonsuza kadar kalacağımızı söylemeyin bana, dedi birinci kör. Hayır, sonsuza kadar değil. Sonsuzluk bize göre her zaman çok uzun bir süre olarak kalacak. Radyo haberleri dinlenmemizi sağlayacak, dedi doktor. Ve biraz da müzik, diye üsteledi koyu renk gözlüklü genç kız. Herkes aynı tür müzikten hoşlanmaz. Buna karşın dışarıda neler olup bittiğini öğrenmek ister. Dolayısıyla radyoyu ekonomik olarak kullanmak iyi olur. Ben de aynı şeyi düşünüyorum, dedi gözü siyah bantlı yaşlı adam. Küçük radyosunu ceketinin dış cebinden çıkarıp açtı. İstasyon aramaya başladı ama eli ayar düğmesine henüz alışmadığından istasyonların tam üstünde durmakta zorluk çekiyordu. Başlangıçta yalnızca fışırtılar, bölük pörçük müzikler ve konuşmalar işitildi. Sonunda eli alıştı, radyodan net bir müzik sesi yükseldi. Bu müzik biraz kalsın ne olur diye yalvardı koyu renk gözlüklü genç kız. Bu arada adam radyoda bir konuşma yakalamıştı. Haber programı değil bu, dedi doktorun karısı. Sonra aklına öylesine gelmiş gibi yaparak, saat kaç acaba diye sordu. Ne var ki bu sorunun yanıtını kimsenin veremeyeceğini biliyordu. İstasyonları arayan ibre küçük kutudan sesler çıkarmayı sürdürüyordu. Sonunda durdu. Bir şarkı çalıyordu. Pek öyle sevilip tanınmayan bir şarkı. Ne var ki körler yavaş yavaş yaklaştılar. Tökezlemiyorlar, önlerinde bir şeyin varlığını sezer sezmez duruyorlar ve orada gözlerini şarkı söyleyen kadının sesine doğru iri iri açmış olarak dinliyorlardı. İçlerinden bazıları ağlıyordu. Bir kör nasıl ağlayabilirse öyle ağlıyordu herhalde. Gözyaşları bir çeşmeden akarcasına gözlerinden aşağı süzülüyordu. Şarkı bitti. Sunucu, dikkat, üçüncü sinyalde saat 4 olacak dedi. Körlerden biri gülerek sordu. Akşamın 4'ü mü, sabahın 4'ü mü? Gülüşü kendi kendini rahatsız etmişti sanki. Doktorun karısı saatini gizlice ayarlayıp kurdu. Saat akşamın 4'üydü. Aslında saatin saat olarak günün hangi anını gösterdiği umurunda değildir. Birden başlar 12'ye kadar ilerler. Gerisini insanlar kendi kafalarında uydururlar. Bu zayıf ses de ne? Diye sordu koyu renk gözlüklü genç kız. Yoksa bana mı öyle geliyor? Benden geliyor. Radyoda saatin 4 olduğunu duydum ve saatimi kurdum. İnsanın otomatik olarak yaptığı hareketlerden biri işte, diye ekledi doktorun karısı hemen ardından. Sonra bu tür risklere girmenin gereği olmadığını düşündü. Vakti anlamak için o gün gelen körlerin kolundaki saatlerden birine bakması yeterli olacaktı. İçlerinden biri düzgün çalışıyordu mutlaka. Gözü siyah bantlı yaşlı adamın kolunda bir saat vardı. Ona baktı ve kendi saatinin doğru çalıştığını fark etti. O sırada doktor, anlatın bakalım dışarıda durumlar nasıl diye sordu. Gözü siyah bantlı adam yanıt verdi. Memnuniyetle ama önce oturmam gerek, ayakta dikilemiyorum artık. Bunun üzerine körler de olanaklar ölçüsünde bir yerlere oturdular. Bir yatağa 3-4 kişi ya da daha fazlası ve sustular. Sonra gözü siyah bantlı yaşlı adam bildiklerini, kör olmadan önce kendi gözleriyle gördüklerini, salgının başlangıcı ile kör olması arasında geçen birkaç gün içinde olup bitenler hakkında duyduklarını anlatmaya başladı. Başlangıçta anlatılanlar doğruysa ilk 24 saat içinde yüzlerce körlük vakasına rastlanmıştı. Hepsi aynıydı ve hepsi aynı biçimde, aynı çabuklukla ortaya çıkıyor. Hiçbir doku bozukluğuna rastlanmıyor, görüş alanını çok parlak bir beyazlık kaplıyor, öncesinde de sonrasında da ağrı sızı olmuyordu. İkinci gün söylediklerine göre yeni vaka sayısında bir ölçüde gerileme olmuştu. Hastalığa yakalananların sayısı yüzlerden onlara düşmüştü. Buysa hükümeti en akla yakın tahminlere göre duruma yakında egemen olunacağını kesin olarak ilan etmeyi etmişti. O andan başlayarak İlginç bazı yorumların dışında bu kaçınılmazdı. Çevresindekiler yaşlı adamın anlatısını dikkatle dinlemeyi bırakıp kullandığı sözcükler doğrultusunda ve aldıkları bilgileri değerlendirmek amacıyla bu anlatıyı kendi kafalarına göre yeniden düzenlemeye giriştiler. Bu beklenmedik tutum değişikliğinin nedenini anlatıcının oldukça dikkatle kullandığı egemen olmak fiilinde aramalı, öyle ki aktarıcı olma niteliği bu yüzden neredeyse güme gidiyordu. Bu nitelik elbette önemliydi. Çünkü o olmasaydı dışarıda neler olup bittiğini hiç öğrenemeyecektik. Evet, o bize bunları aktarmamış olsaydı o olağanüstü olayları hiç mi hiç bilemeyecektik. Oysa herkes bilir ki ne tür olursa olsun bir olayın betimlenmesi can alıcı ve uygun terimlerin kullanılması ile önem kazanır. Konumuza dönecek olursak hükümet başlangıçtaki varsayımını yani şimdiye kadar eşi görülmemiş, henüz belirlenmemiş ani etkili, kuluçka dönemi ya da gözde görünür hiçbir dış belirtisi olmayan bir virüsün yol açtığı bir salgın hastalıkla karşı karşıya bulunulduğunu varsayımını bir kenara bıraktı. Ortaya konan yeni bilimsel görüşe ve bu görüşe bağlı olarak hükümetin benimsediği yönetsel yoruma göre henüz gün ışığına çıkarılamamış koşulların kendiliğinden ve talihsiz biçimde bir araya gelmesi sonucu meydana gelmiş, buna karşın gelişmesi bundan böyle ön belirtilerin gerilemesiyle yavaşlayan bir hastalık söz konusuydu ve bu hastalığın hükümetin elindeki verilere göre kısa sürede düşüş kaydedici ve ortadan kalkma eğilimine gireceği öngörülüyordu. Yayınlanan hükümet bildirisinde böyle deniyordu. Bir televizyon yorumcusu, hastalıkla ilgili benzetmeyi yerinde bularak, salgını ya da adı her neyse bu olayı, gökyüzünde çok yükseğe fırlatılan, en yüksek noktasına ulaştıktan sonra askıda kalmış gibi bir an duran, yer çekimiyle ve Tanrı'nın kayırıcılığıyla hemen sonra kaçınılmaz olarak düşmeye başlayan, böylelikle de bizi içine düştüğümüz üzücü ve korkunç karabasandan kurtaran bir okla kıyasladı ve bu anımsatmayı insan ilişkilerindeki kabalığa, sonra da salgına bağladı. 5-6 sözcük vardı ki büyük medya bunları sürekli olarak kullanıyor, sonunda da talihsiz körlerin görme yetilerine yeniden kavuşmaları için her zaman dualar ediliyor, bu arada da resmi ya da özel olsun, örgütlü toplumun onlarla bütünüyle dayanışma içinde olduğu anımsatılıyordu. Uzak geçmişte aynı düşünceler ve benzetmeler, toplumu oluşturan insanların yürekli iyimserliği sayesinde benzeri özlü sözlere dönüşmüş, örneğin eskiler, günler geçer ama hiçbiri birbirine benzemez demişlerdi. Ya da biraz yazınsal bir deyişle, hiçbir mutluluk sonsuza kadar sürmediği gibi mutsuzluk da geçicidir demişlerdi ki bu çok değerli özlü sözler, yaşam ve mutluluk konusunda insanlara madalyonun tersini de gösterecek kadar eskiydi ve körler ülkesinde söylenmiş olsaydı herhalde, dün görüyorduk, bugün görmüyoruz, yarın yine göreceğiz biçimini alırdı. Tabii cümlenin tınısı bu güzel sözlerin yararlı sonuçlar vermesine karşın insan aklı son anda o sonuçlara birazcık da umut katma tedbirlerini unutmamış gibi son bölümde hafif bir soru vurgusu taşırdı. 12. ayrımın sonu sayfa 140.